Ayrım 8.
Koro da bunu güzel seslerle tekrarladı. Nikolay etrafına bakındığında pencerenin kenarında duran Nelidova'yı, onun güzel omuzlarını gördü. Dünkü kızla yaptığı karşılaştırmada Nelidova daha önde geldi. Gündüz töreninden çıktıktan sonra İmparatorçe'nin yanına gitti ve birkaç dakikasını ailesine ayırdı. Çocuklarıyla ve karısıyla şakalaştı. Daha sonra Ermitaj sonraları müze haline getirilmiş kışlık sarayın bitişiğindeki bina, geçerek saray bakanı Volkonski'ye uğradı. Değişik konulardan konuşurken dünkü kızın annesine kendi parasından ömür boyu maaş bağlanmasını emretti. Oradan da arabayla her zamanki gezintisine çıktı. Yemek o gün Pompei salonundaydı. Küçük oğulları Nikolay ile Mihail'den başka çağrılılar da vardı. Baron Liven, Kont Rijevuski, Dolgoruki, Prusya elçisi ve Prusya kralının yaveri çağrılmıştı. İmparatoriçe ve imparatoru beklerken Prusya elçisi ile Baron Liven arasında ilginç bir konuşma vardı. Polonya'dan alınan kaygı verici son haberler hakkındaydı bu Fransızca konuşmaları. Liven, Polonya ile Kafkasya, Rusya'nın hassas iki yeridir. Her birinde en az 100.000 adam bulundurmalıyız. Elçi yapmacık bir şaşkınlıkla sordu. Polonya mı dediniz? Metternich başımıza bu çorabı ördü. Konuşmanın tam burasında titrek kafası, yüzünden kaybolmayan gülümsemesiyle imparatoriçe girdi içeri. Ardı sırada Nikolay. Masanın başında Nikolay, Hacı Murat'ın Ruslara sığınmasını anlattı. Sanki Kafkas Savaşı onun planı harfiyen uygulanarak, yani ormanları keserek, dağlılar sıkıştırılarak artık daha hızlı tamamlanacaktı. Daha bu sabah Prusya kralının yaveriyle beraber Nikolay'ın kendini büyük strateji ustası olarak gördüğünü konuşmuş olan elçiyle yaver belirsizce bakıştılar. Elçi Nikolay'ın büyük strateji ustalığını gösteren bu planı övmeye başladı. Nikolay yemekten sonra baleye gitti. Mayolarla geçit yapan yüzlerce kadından özellikle birini çok beğendi. Şeflerini çağıran Nikolay onu kutladı ve o kadına pırlanta bir yüzük hediye edilmesini emretti. Çernişev'in raporunun ertesi günü Vorontsov'a ulaştırılmak üzere verdiği buyruğu tekrarladı. Hacı Murat'ın Ruslara geçmesiyle Çeçenya'nın daha fazla sıkıştırılması ve çembere alınmasını emretti. Çernişev bu düşünceleri Vorontsov'a yazdı ve bir başka kurye atları çatlatarak, arabacıların suratlarını kan içinde bırakarak emri Tiflis'e ulaştırdı. 16. Nikolay Pavlovich'in emrine uyularak 1852 yılı Ocak ayında Çeçenya'ya saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapacak birlikte 4 piyade taburu, 200 kazak, 8 top vardı. Birlik yol alırken yolun iki tarafındaki hendeklerde uzun çizmeler, kısa gocukla papaklar giymiş erkekler korumalık işini yapıyordu. Her zaman olduğu gibi birlik, düşman topraklarında sessiz olmaya dikkat ederek ilerliyordu. Yalnız arada bir toplardan birinin yolun çukuruna girerken sarsılmasından çıkan ses, sus emrini bilmeyen atlardan birinin kişnemesi, avcı zincirinin birbirinden uzaklaşması ya da koldan epey uzak, fazla sıkışık yürüyen askerlere bağıran komutanın kısılı sesi duyuluyordu. Yalnızca bir kez birlik sırasıyla avcı zincirinin arasında uzanan çalılıktan çıkan, göbeğiyle arkası beyaz, boz sırtlı bir keçiyle küçük boynuzları arkaya doğru yatık, aynı renkteki bir teke ansızın yola fırlayıverince disiplin bozuldu. Korkmuş güzel hayvanlar ön ayaklarını karınlarına bükerek uzun sıçramalarla askerlerin o kadar yakınına geldiler ki birkaç asker bağırışıp gülüşerek arkalarından koştular. Süngülemek istiyorlardı. Ama keçiler ansızın geriye döndüler, zincirin arasından geçtiler ve birkaç atlıyla bölüğün köpeklerini artlarına takarak dağlara doğru kuş gibi uçup gittiler. Mevsim hala kıştı ama güneş yükselmeye başlamıştı. Sabah erkenden yola düşen birlik 10 kilometre kadar ilerlemişti öğleye kadar. Güneş ortalığı o kadar ısıtmıştı ki sanki yakıyor gibiydi, ışınları çok parlaktı. Geride birliğin henüz geçtiği hızlı akan bir dere, ötede ekilmiş tarlalar, derin olmayan vadide otlaklar, daha ötelerde ormanla kaplı, gizemli karadağlar, onların arkasında yükselen kayalar, daha yüksekte, ufukta her zaman kusursuz, her zaman yakut gibi ışıkla değişen, oynaşan karlı dağlar uzanıyordu. Beşinci bölüğün önünde siyah ceketli, başı papaklı, kılıcını omzuna çapraz asmış, kısa süre önce muhafız alayından buraya gelen uzun boylu, göz alıcı bir subay olan Butler gidiyordu. Güçlü bir yaşama sevinciyle beraber ölüm tehlikesi, çalışma arzusu ve tek iradenin yönettiği görkemli bir bütünün parçası olma bilinciyle dolu duygular içindeydi. Butler ikinci kez bu göreve çıkıyordu. Şimdi bir anda üzerine ateş edeceklerini düşünmüştü. Bu duygu hoşuna gidiyordu. Başını bu uçuşun güllelerden korumaya bile gerek görmeyecek, mermilerin vızıltılarına aldırış bile etmeyecekti. Başını daha da dik tutacak, askerlerin ve arkadaşlarının gözlerinin içine gülümseyerek bakacak, ilgisiz bir sesle farklı şeylerden söz edecekti onlara. Birlik düzgün yoldan saptı. Fazla kullanılmayan, mısır saplarının arasından geçen bir yola vurdu ve ormana doğru yürümeye başladı. Tam o sırada nereden geldiği anlaşılmayan bir gülle, lanetli bir ıslıkla uçtu, mısır tarlasında yol kenarındaki ağırlıkların ortasına düştü ve toprakta patladı. Butler yanında yürüyen arkadaşına keyifle gülerek, "Başladı," dedi. Gerçekten de güllenin ardından ormandan çıkan kalabalık bir atlı çeçen grubu göründü. Grubun ortasında büyük, yeşil bir sancak vardı. Uzağı çok iyi gören, bölük başçavuşu miyop olduğu için uzağı göremeyen Butler'e Şamil'in kendisinin de bu saldırıya katıldığını söyledi. Çeçen grup dağın kenarından aşağı doğru, önce yakın vadinin üzerinde göründü, sonra aşağıya inmeye başladı. Sancak tutan siyah bir ceket, büyük, beyaz tepeli bir papak giymiş ufak tefek general, atını eşkin sürerek Butler'in bölüğüne yaklaştı. Aşağı inen atlıların soluna, karşıya geçmesini emretti. Butler bölüğünü hemen gösterilen yere yöneltti ama oraya indirmeyi başaramadı. Sonra art arda iki topçu atışı patlaması duydu. Etrafına bakındı. İki topun üstünden iki gri duman bulutu yükseliyor, vadiyi bürüyordu. Topçu ateşini beklemeyen çeçen grup geriledi. Butler'in bölüğü geri dönen dağlıların ardından ateş açmaya başladı. Bütün vadi barut dumanıyla kaplandı. Sadece vadinin yukarıları görünebiliyordu. Dağlıların nasıl telaşla geriledikleri, onları izleyen kazaklara nasıl ateş ettikleri seçiliyordu. Birlik dağlıları uzun süre kovaladı. İkinci dere yatağında bir avul çıktı karşılarına. Butler kazakların arkasından bölüğüyle birlikte koşa koşa avula girdi. Avulda kimseler yoktu. Askerlere yiyeceklerin, otların ve toprak evlerin yakılması söylenmişti. Bütün avulu keskin bir duman bürüdü. Askerler dumanın ortasında koşuşturuyorlar, evlerden ne bulurlarsa çıkartıyorlardı. Özellikle de dağlıların götüremedikleri tavukları yakalıyorlar ve vuruyorlardı. Subaylar dumandan biraz ileride oturuyorlar, kahvaltı edip içiyorlardı. Başçavuş onlara tahta çıtalarıyla birkaç petek bal getirdi. Çeçenlerden hiç ses yoktu. Öğleden hemen sonra yola çıkma emri verildi. Bölükler avulun arkasında dizilip toplandılar. Butler'e artçılık görevi verilmişti. Tam hareket edildiği sırada çeçenler tekrar ortaya çıktı. Birliği izleyip onlara ateş açarak uğurladılar. Birlik bir düzlüğe çıktığında dağlılar artık arkada kalmışlardı. Butler'in bölüğünde hiç yaralı yoktu. Bu yüzden neşeyle dönüyordu. Birlik sabahleyin dereyi geçtikleri yerden geçerek mısır tarlaları ve otlaklarda yayıldığı sırada bölüğün şarkıcıları öne çıktılar ve şarkı söylemeye başladılar. Rüzgar esmiyordu. Hava o kadar serin ve o kadar duruydu ki 100 kilometre ötedeki karlı dağlar hemen yakınlarındaymış gibi görünüyordu. Şarkılar kesildiği zaman ahenkli adımların sesleri, topların şangırtıları sanki şarkıların başlama ve bitme anındaki fon müziği gibi geliyordu. Butler'in 5. bölüğünde söylenen şarkı, bir harp okulu öğrencisinin alay şerefine bestelediği, oyun havası gibi söylenen bir ezgiydi. "Bu da iş mi, bu da iş mi avcılar?" diye bir nakaratı vardı. Butler, atının üzerinde en yakın komutanı, beraber oturduğu binbaşı Petrov'un yanı sıra ilerliyordu. Butler kendi arzusuyla muhafız alayından ayrılıp Kafkasya'ya geldiği için epey seviniyordu. Onun muhafız alayından ayrılışının asıl nedeni Petersburg'da kumar oynaması ve kaybetmesiydi. Hiçbir şeyi kalmamıştı elinde. Eğer muhafız alayında kalırsa kumar huyundan kurtulacak gücü kalmamıştı. Kumara yatıracak bir şeyi de yoktu artık. Şimdi bütün bunlar bitmişti. Bambaşka güzel ve kahramanca bir hayattı bu. Şu anda o kaybettiklerini ve henüz ödenmemiş borçlarını unutmuştu. Kafkasya, savaş, askerler, subaylar, alkolik ama iyi kalpli yiğit binbaşı Petrov. Bütün bunlar ona o kadar güzel görünüyordu ki bazen Petersburg'da olmadığına, sigara dumanıyla dolu odada kafası çatlayacakmış gibi ağrırken bankoya karşı para sürmediğine inanamıyordu. Ama şu anda burada, bu yabancı ülkede cesur Kafkasyalıların arasındaydı. Bölük şarkıcıları, "Bu da iş mi, bu da iş mi avcılar, avcılar" diye bağırıyorlardı. Atta neşeli adımlarla bu şarkının temposuyla atıyordu adımlarını. Bölüğün tüylü boz renkli köpeği Trezorka da tam bir şef gibi telaşla bir oraya bir buraya koşup duruyordu Butler'in bölüğünün önünde. Butler'in içi huzur, keyif ve canlılıkla doluydu. Savaş ona göre sadece tehlike ve ölüm ihtimali içeren, bu nedenle de hem buradaki hem Petersburg'da bıraktığı Rus arkadaşlarının saygısını kazandıracak bir bahaneydi. Garip ama savaşın diğer yüzü, ölümler, erlerin, subayların, dağlıların yaralanmaları aklına bile gelmiyordu. Elinde olmadan savaşın sadece şiirsel tarafını gözünde canlandırır, ölüleri, yaralıları düşünmezdi bile. İşte şimdi de 3 ölü, 12 yaralımız vardı bizim. Arka üstü yatan bir ölünün yanından geçiyordu o sırada. Bir gözüyle garip bir şekilde uzanan mum rengi elini ve başındaki koyu kırmızı lekeyi seçebildi. Daha fazlasına bakmadı. Dağlılar da onun için sadece kendilerinden korunması gereken bazı atlı cigitlerdi. Binbaşı şarkının ara yerinde, "İşte böyle azizim" dedi. "Burası sizin Petersburg gibi sağa dön, sola dön yeri değil. İşte çalıştık ve şimdi eve dönüyoruz. Maşurka bize börek ve güzel bir lahana çorbası hazırlar. Hayat bu, öyle değil mi?" Binbaşı sağlık memurunun kızıyla aile hayatı yaşıyordu. Önce Maşka olan adı sonraları Maria Dmitrievna olmuştu. Maria Dmitrievna alımlı bir sarışın, çilli yüzlü, otuzlarında, çocuksuz bir kadındı. Geçmişi ne olursa olsun şimdi binbaşıyla yaşamaya başladığından beri sadıktı. Onunla dadısı gibi ilgileniyordu. Zaten bu da binbaşı için gerekliydi. Sık sık kendini kaybedinceye kadar içerdi. Kaleye döndüklerinde her şey binbaşının öngördüğü gibi oldu. Maria Dmitrievna ona, Butler'e ve diğer bölüklerden çağrılan iki subaya bol, lezzetli bir şölen verdi. Binbaşı o kadar yedi ve içti ki artık konuşamaz hale gelince yatmaya gitti. Butler de yorgundu fakat kendinden hoşnuttu. Ev yapımı şarabı biraz fazla içtiği için o da yatmaya gitti. Soyunur soyunmaz, güzel, kıvırcık saçlı başının altına kolunu koyarak deliksiz, rüyasız, derin bir uykuya daldı. 17. Birliğin yakıp yıktığı avul, Hacı Murat'ın Ruslara gitmeden önce sığındığı avuldu. Hacı Murat'ın evinde gecelediği Sado, Ruslar avula yaklaştıklarında dağlara kaçmıştı. Avuluna dönen Sado, kendi evini mahvolmuş halde buldu. Damı çökmüş, kapı ve sundurmanın direkleri yanmış, içine pislenmişti. Hacı Murat'a hayranlıkla bakan o güzel, gözleri ışıldayan oğlunun cesedini bir at kepeneğiyle örterek cami avlusuna getirdiler. Arkasından süngülenmişti. Hacı Murat'ın gelişinde onları ağırlayan saygın kadın, şimdi yaka bağır açık, yırtık gömleğinden göğüsleri sarkmış, saçı başı darmadağın, oğlunun ölüsü başında kanlar içinde kalmış yüzünü paralıyor, ulur gibi bağırıyordu. Sado eline kazma kürek almış, akrabalarıyla oğlunun mezarını kazmaya gitti. İhtiyar dede evin harabe duvarının önüne oturmuş, elindeki sopayı yontarak anlamsızca önüne bakıyordu. Arı kovanlarından yeni dönmüştü. Ellerindeki iki ot yığını yakılmış, ihtiyarın kendi elleriyle diktiği ve yetiştirdiği kayısı ve vişneler kırılmış, yakılmıştı. En önemlisi de ihtiyarın bütün kovanlarını arılarıyla beraber yakmışlardı. Bu arada diğer evlerden iki cesedin daha çıkarıldığı meydandan kadınların feryatları yükseliyordu. Küçük çocuklar da anneleriyle ağlıyorlardı. Yemsiz kalmış aç hayvanlar da böğürüyorlardı sürekli. Yetişkin çocuklar oynamıyorlar, korkulu gözlerle büyüklerine bakıyorlardı. Avulun çeşmesi de pislik içindeydi. Oradan su almasınlar diye özellikle pislettikleri açıkça anlaşılıyordu. Cami de kirletilmiş, hoca öğrencileriyle beraber temizlemeye çalışıyordu. Aile reisi ihtiyarlar meydanda toplanmışlar, çömelmiş oturuyorlar, durumlarını düşünüyorlardı. Ruslara duydukları nefretten kimse söz etmiyordu. Küçükten büyüğe, bütün Çeçenler nefreti de aşan duygular içindeydi. Bu nefret değildi, Bu Rus köpekleri insan değildi. Bu yaratıkların anlamsız acımasızlığına karşı o kadar iğrenti, küçümseme ve şaşkınlık içindeydiler ki, zararlı bir fareyi, zehirli bir örümceği ya da kurtları yok etmek nasıl korunma içgüdüsüyle yapılan olağan bir davranışsa, işte onlardan da aynı duygularla kurtulmak istiyorlardı. Orada yaşayanlar için iki yol vardı. Ya yerlerinde kalacaklar, bir zamanlar binbir güçlükle ve emekle meydana getirdikleri, şimdi bir anda yok edilenleri tekrar yerine koyarak her an aynı yıkımın gelmesini bekleyecekler ya da din buyruklarını bir yana bırakıp Ruslara karşı iğrenmeyi, küçümsemeyi unutup Rus saflarına geçeceklerdi. İhtiyarlar dualarını ettiler, hep beraber tek ses olarak Şam'a elçiler göndermeye ve yardımını istemeye karar verdiler. Sonra hemen avulu onarmaya başladılar. 18. Saldırının ertesi günü Butler pek de erken sayılmayacak saatte arka kapıdan sokağa çıktı. Amacı her zaman binbaşı Petrov ile beraber içtikleri sabah çayına kadar biraz dolaşmak ve hava almaktı. Güneş artık dağların ardından çıkmış, sokağın sağındaki beyaz badanalı evleri ışığa o kadar boğmuştu ki insanın gözlerini alıyordu. Buna karşın her zaman olduğu gibi sol yana bakmak insanı neşelendiriyor, rahatlatıyordu. Solda ormanlarla kaplı karadağlar uzaklaşıyor, yükseliyordu. Duru beyaz karlı dağ silsilesinin tepelerini bulutlar kapatmaya çalışıyordu. Butler bu dağlara bakarak temiz hava alıyor, bu güzel dünyada yaşadığı için seviniyordu. Biraz da geçen günkü savaşta hem saldırı sırasında hem de gerileme sırasında kendini iyice gösterebildiğine seviniyordu. Ayrıca binbaşı Petrov'un beraber yaşadığı Maşa ya da Maria Dmitrievna'nın sefer dönüşlerinde onlara sunular yapması, hepsine özellikle de sezgilerine göre ona karşı sade, sevecen ve cana yakın davranmasına da seviniyordu. Maria Dmitrievna, kalın saç örgüleri, enli omuzları, kabarık göğsü, çilli ve sevimli yüzünü aydınlatan gülümsemesiyle genç, güçlü ve bekar biri olan Butler'in ister istemez ilgisini çekiyordu. Hatta kadının da onu arzuladığını sanıyordu. Ama iyi kalpli, babacan arkadaşına bunu yapmayı yakıştıramıyordu kendine. Maria Dmitrievna'ya saygılı davranıyor, bu nedenle de kendinden çok memnun kalıyordu. Şimdi de bunu düşünüyordu. Birdenbire Butler'in bu düşünceleri tozlu yoldan gelen çok sayıda atın nal sesleriyle dağılıverdi. Sanki birkaç kişi dolu dizgin at koşturuyordu. Başını kaldırdı ve sokağın sonunda yaklaşan atlı kalabalığını gördü. İkili on dizi halindeki kazakların önünde iki adam vardı. Biri beyaz Çerkes kalı, uzun sarıklı papak giymişti. Diğeri ise Rus askeri üniformalı, esmer eğri burunlu, elbise ve silahlarında işlenmiş gümüşler olan bir subaydı. Sarıklı atlının altında yeleli ve al renkli bir güzel at vardı. Atın başı küçük, gövdesi çok narindi. Subayın altındaki at ise iri, şık bir karabağ atıydı. Butler ata epey düşkün olduğu için hemen ilk atın gücünü anlamıştı. Durdu ve gelenlerin kim olduğunu öğrenmek istedi. Gelen subay Butler'e, "Bu komutanın evi?" diye sordu kırbacıyla evi göstererek. Şivesi ve tümcelerindeki yanlıştan konuşanın Rus olmadığı belliydi. Butler, "Evet," diye yanıtladı. Subaya yaklaştı ve gözleriyle sarıklı adamı göstererek sordu. "Peki bu kim?" Subay, "Hacı Murat," dedi. "Buraya geldi. Komutanın misafiri olacak." Butler, Hacı Murat'ın Ruslara geçtiğini biliyordu. Ama doğrusu onu burada, bu ufak kalede göreceğini hiç düşünmemişti. Hacı Murat dostça, sevgiyle baktı ona. Butler, öğrendiği Tatarcayla selamladı. "Merhaba, hoş geldin." Hacı Murat başını eğerek "Sağ ol," diye yanıtladı. Butler'e yaklaştı, iki parmağında kırbaç olan elini uzattı. "Komutan," diye sordu Hacı Murat. Butler, "Değilim," dedi ve "Komutan burada, gidip sesleneyim," dedi subaya. Merdivenleri çıktı, kapıya vurdu. Ama Maria Dmitrievna'nın resmi kapı dediği kapalıydı. Butler kapıyı çaldı fakat bir yanıt alamadı. Dolaşarak arka kapıya gitti. Kendi emirlerine seslendi, karşılık alamadı. İki emirlerinden birini bulamamıştı. Mutfağa koştu. Maria Dmitrievna başını bağlamış, kıpkırmızı kesilmiş beyaz hamuru toparlayarak açmış, börek için küçük parçalar hazırlıyordu. Butler, "Emirerleri nereye gittiler?" diye sordu. Maria Dmitrievna, "İçmeye gittiler," dedi. "Ne oldu ki?" "Kapıyı açsınlar. Evinizin önünde bir yığın dağlı duruyor. Hacı Murat geldi." Maria Dmitrievna gülerek, "Daha neler," dedi. Şaka etmiyorum, kapının önündeler. Maria Dmitrievna, ciddi mi söylüyorsunuz yoksa dedi. Gelin görün, kapının önünde duruyorlar. Maria Dmitrievna sıvadığı kollarını indirdi, kalın saç topuzundaki tokaları yokladı eliyle. Demek doğru dedi, ben gidip Ivan Matveiç'i uyandırayım. Butler, hayır ben giderim dedi. Maria Dmitrievna, iyi öyleyse dedi ve işine koyuldu. Daha önce Hacı Murat'ın Grozny'de olduğunu işitmiş olan Ivan Matveiç, geldiğini duyunca hiç şaşırmadı. Yatağında doğruldu, hemen sigarasını sardı, içti ve giyinmeye başladı. Yüksek sesle öksürdü. Onun başına bu şeytanı bela eden amirlerine söylendi. Giyinmesini bitirince emir erinden ilaç istedi. Emir eri onun ilaç demekle vodkayı eklediğini biliyordu. Vodkasını getirdi. Vodkayı içerken çavdar ekmeğinden de atıştırdı ve ''Karışık içmek kadar kötü bir şey yok.'' dedi. ''Dün şarap içtim, başım ağrıyor. Haydi bakalım, hazırım şimdi.'' İçkisini bitirince Butler'in Hacı Murat'la onun eşlikçisi subayı beklettiği konuk salonuna gitti. Hacı Murat'ı getiren subay Ivan Matveiç'e sol kanat komutanının emrini söyledi. Hacı Murat'ı konuk etmesinin, ona dağlılarla haberciler aracılığıyla ilişki kurması, kale dışına sadece Kazak muhafızlarının eşliğinde çıkmasına izin verildiğini bildiriyordu emrinde. Ivan Matveiç belgeyi okumaya, anlamını çözmeye çalıştı. Birkaç kez gözlerini belgeden konuğa, konuktan belgeye götürdü. Sonunda Hacı Murat'a baktı ve ''Yahşi Bey Yakşi, bırak otursun burada. Ona söyle, bana onu dışarı bırakmamam emredildi. Emirler kesindir. Ne dersin Butler, nereye yerleştirelim onu? Kalem odasına yerleştirsek olur mu?'' Butler'in yanıt vermesine meydan kalmadı. Mutfaktan gelerek kapıda dikilen Maria Dmitrievna, Ivan Matveiç'e yanıtladı. ''Neden kalem odasına?'' dedi. ''Buraya yerleştirin. Sandık odasına ve konuk odasına verelim. Hem gözümüzün önünde olur.'' Hacı Murat'a baktı. Göz göze gelince hemen başını çevirdi. Butler, ''Maria Dmitrievna doğru söylüyor bence.'' dedi. Ivan Matveiç kaş çattı. ''Peki peki, git işine. Kadınların burada işi yok.'' dedi. Bütün bu konuşmalar boyunca Hacı Murat elini hançerinin kabzasında tutuyordu. Neredeyse aşağılar gibi gülümsüyordu. Onun için neresi olursa olsun fark etmeyeceğini söyledi. Onun için bir tek şey önemliydi. O da Serdar'ın izin verdiği gibi dağlılarla konuşabilmek. Bu nedenle onu istiyordu. Yani onların yanına gelmesine izin verilmesini istiyordu. Ivan Matveiç'e ilk tanıştığı andan başlayarak iğrentiyle, nefretle bakıyor ve sürekli ona tepeden bakarak konuşuyordu. Yemeğini hazırlayan ve getiren Maria Dmitrievna'yı ise özellikle beğenmişti. Kadının sadeliğinden, yabancı uluslara has güzelliğinden hoşlanmıştı. Bu arada Maria Dmitrievna'nın da kendisinden hoşlandığını gösteren, bilinçsizce bunu ele veren davranışları da etkilemişti onu kuşkusuz.